Ayrım 13 Kıyamet Gemisi Clive Cussler Sayfa 175 13. Bölüm. O hengamede yeni bir plan yapmak için kabriyoya bir saniye yetti. Kaylın odasına bir pencere var. Bu binanın arkası dış duvara daha yakın. Tabancasıyla odasından kafasını uzatan herkesi tehdit ederek koridorda önlerine düştü. Silahın görüntüsü herkesi odasında kalmaya ikna etmeye yetiyordu. Kyle'ın oda arkadaşı gürültüye rağmen ilacın tesiriyle uykusunu sürdürüyordu. Juan odanın karşı duvarındaki pencereyi ateş açarak plastik mermilerle camı zayıflattı. Böylece vücuduyla yüklenmesiyle camın dağılması bir oldu. Cam kırıkları onun peşinden bahçeye yayıldı. Elinde ve ensesinde ufak kesikler oluştu. Yatakhanedeki bütün odalarda artık açılmış olan ışıklar 15 metre ilerideki duvarı rahatlıkla seçebilmesini sağladı. Muhafızlar hala binanın ön kapısını kurşun yağmuruna tutmakla meşguldüler ve henüz binanın etrafını çevirmemişlerdi. Murphy, Link ve Eddie'nin pencereden atlayıp gelmesiyle arkasındaki cam kırıkları çatırdadı. Juan'ın fikri onlara en fazla birkaç saniye kazandırmıştı. Eddie'nin yerleştirdiği patlayıcılar taktik anlamda en uygun yer olduğundan değil, kameraların kör noktasına denk geldiği için duvarın orta kısmına yakındı. Ona ulaşmak için muhafızlara mükemmel birer hedef haline gelerek açık alanda 100 metre koşmaları gerekecekti. ''Linda bana durum raporu yolla.'' Kabriyoya bileğindeki ufacık ekrandan öğrenebileceğinden daha fazlası gerekiyordu. ''Camın içinden geçen sen miydin?'' ''Evet, durumumuz nedir?'' ''Yatakhane girişine yakın 3 muhafız var ve yaklaşık bir düzinesi de tesis içinde koşuşturuyorlar. Hepsi tepeden tırnağa silahlı ve 2 muhafız da bir cipin içinde. George yolda, zaten sesini duyuyor olmalısınız.'' Juan Robinson'un rotorunun vuruşlarını duyabiliyordu. ''Max'e harekete geçmesini söyle, C planına geçmek zorunda kalabiliriz.'' ''Juan, ben de hattayım. Max Hanley telsizden sesleniyordu. Yola çıkıyoruz hemen. Kyle yanında mı?'' ''Evet ama buradan hemen çıkmamız lazım.'' ''Merak etme, destek geliyor.'' ''Custer geldiğinde Little Bighorn'da da öyle demişlerdi ama sonunu biliyorsun.'' Dipnot, 1876 yılında General Custer'ın ordusunun Kızılderililer tarafından yok edildiği savaş. Yaklaşan helikopterin sesi bir ton daha yükseldi ve araç duvarın üzerinde belirdiğinde Juan Eddie'ye başıyla tamam dedi. Birbirleriyle konuşmalarına gerek yoktu. A planı çuvalladıktan sonra hiç duraksamadan B planına geçmişlerdi. Eddie'nin elinde patlayıcının ateşleyicisiyle 4 çekerli arazi aracının bombaya yaklaşmasını bekledi ve ateşleyiciye bastı. Duvarın bir bölümü beyaz toz ve alevler içinde çöktü. Cipin içindeki muhafızlar 5 metre havaya fırlayıp kontrolsüz bir şekilde yere çakıldı. ATV'si yana devrildi. Dipnot, ATV her arazide giden araç, All Terrain Vehicle. Ve lastikleri dönmeye devam etti. Bir mantar bulutu ve alevler gökyüzüne yükselirken tesisin üzerine de gökten taş parçaları yağmaya başladı. Ekip bir ölüm kalım koşusuna başladı. Üzerindeki ağırlığa rağmen Link kolayca onlara uydu. Binanın köşesine geldiklerinde Juan etrafı kontrol etti. İlk ateş açan muhafızlardan biri yerdeydi. Kafasına düşen bir beton parçası kafatasını yarmış, suratını kan içinde bırakmıştı. Bir diğer muhafız onunla ilgileniyor, bir başkası da sıkışmış kapıyla uğraşıyordu. Dikkatle nişan alan Juan, Glock'ta kalan son 4 mermiyi sırayla gönderdi. Gövdelerinin kurşunlardan etkilenmeyeceğini bilen ama adamları açıkça öldürmeye de niyeti olmayan Juan kasıkları da nişan aldı. Erkekliklerine bir zarar gelmezdi ama haftalarca kasıkları şişmiş bir halde dolaşacaklardı. Acı içinde kıvranarak kendilerini yere attılar. ''Kusura bakmayın oğlanlar, kelimenin tam manasıyla hem de'' dedi Juan ve silahlarını toplamaya başladı. Yakın mesafede çok etkili olan ama uzaktan işe yaramayan mini uziler taşıyorlardı. Birini Eddie'ye, diğerini de sırtındaki yüke rağmen Murphy'ye göre çok daha iyi nişancı olan Link'e fırlattı. Siyah Robinson R-44 ansızın tepelerinde gürlemeye başladı. O kadar alçaktan uçuyordu ki neredeyse çatılardaki kiremitleri havalandıracaktı. George Adams helikopteri olduğu yerde döndürerek tesiste ufak çaplı bir kum fırtınası yaratmayı başardı. Kum ve çakıl tozlarının dansı muhafızları yerine mıhlarken Juan ve adamlarını da gizlemeyi başardı. Helikopterin kulakları sağır eden gürültüsü ve etraftaki kargaşanın arasında kimse yeni bir parti silah sesinin nereden geldiğini anlama fırsatı bulamamıştı. Aniden helikopterin ön camında ve yardımcı pilotun penceresinde örümcek ağını andıran çatlaklar oluştu. Gövdesini döven mermiler etrafa metal kıvılcımları saçıyordu. George aracın burnunu aşağı çevirip ringdeki bir boksör gibi sağa sola oynatmaya başladı. Kurşun yağmuru sürerken helikopterin motor kapağından dumanlar yükselmeye başladı. Juan telaş içinde frekans değiştirerek telsize vardı. ''Çabuk git buradan George, git, git, git, bu bir emirdir.'' ''Ben ayrılıyorum, özür dilerim.'' diye güçlükle cevap verdi. Helikopter bir Yusufçuk gibi döndü ve duvarın üzerinde yükselerek geceden daha siyah dumanlar çıkararak uzaklaştı. ''Şimdi ne olacak?'' diye sordu Murphy başkana dönerek. Önlerinde 70 metre açık alan vardı ve responsivistler şimdiden toparlanıp organize olmuşlardı. Şirket ekibi sığ bir hendekte kendilerini koruyabiliyordu ama bu durumda çok süreceğe benzemiyordu. Muhafızlar arama operasyonu düzenlemişler ve fenerleri alanı taramaya başlamıştı bile. ''Neredesin Linda?'' Cabrio sordu. ''Tam sizin havaya uçurduğunuz noktada duvarın dışındayım. Bana ulaşabilir misiniz?'' ''Olumsuz, çok fazla muhafız var ve yeterli koruma yok. Buranın bir deliler sığınağından çok askeri kışla olduğuna yemin edebilirim.''
''O zaman sanırım dikkatlerini dağıtma vakti geldi.''
''Sıkı bir şey olsun.'' Telsizden hızlanan bir motor sesi duydu ama Linda cevap vermedi. 30 saniye sonra tesisin ana kapısı menteşelerinden kurtuldu ve kiraladıkları minibüs geri geri içeri daldı. Arka tamponu çarpık bir şekilde sallanıyordu. Tesisi koruyan bir düzine veya daha fazla muhafız toplu halde o tarafa döndü ve menfezden yükselen gölgeleri fark etmeden duvarda açılan gediye doğru koşmaya başladı. Linda'nın minibüsüne doğru ateş açıldı ve o daha vitesi düze almadan aracın gövdesine 40 tane delik açılmıştı. Sonunda lastikler çakıl taşlarını fırlatarak patinaj yaptı ve araç bunaltıcı ateşten uzaklaştı. Duvara doğru koşarlarken Juan, Link ve Eddie'ye seslendi. ''C planına geçin, az sonra görüşürüz.'' ''Sen nereye gidiyorsun?'' Mark nefes nefeseydi. Cabrio, Murphy'yi kesinlikle geminin spor salonuna sokmaları gerektiğini düşündü cevap vermeden önce. Linda'nın lastiklerinden birini deldiler. Binanın ön tarafında cipler var. Daha bir kilometre gitmeden yakalarlar bizi. Ben onları oyalamaya gidiyorum. Böylece siz köprüye ulaşabilirsiniz.
Bunu benim yapmam gerekiyor dedi Eddie.
Olumsuz. Senin sorumluluğun Max'in oldu. İyi şanslar.
Juan önceden duvar olan dumanlar tüten yıkıntıdan diğer tarafa döndü. ATV hala yan yatmış vaziyetteydi ve egzosundan dumanlar çıkıyordu. Adamlarının yıkıntıdan tırmanarak çıktıklarını gördükten sonra aracın direksiyonunu kavradı. Gaz pedalına bastırarak direksiyonu çevirdi. 300 kiloluk aracı doğrultmak için kendi kaslarından çok dört çekerin gücünü kullanıyordu. Araç kauçuk tekerleklerinin üstünde zıpladı ve o da araca atlayarak daha yerleşmeden motoru ateşledi. Araç 750 cc motorunun gürlemesiyle öne atıldı. Bir grup muhafız üstü açık ciplere doğru koşmaya başladı. Bu arada duvara yakın olanlar Juan'ın ekibini takibe başlamıştı. Cabrio gece görüş gözlüklerinin avantajına sahipti. Ancak tesisin her tarafında yeni ışıklar yanmaya başlamıştı. Direklere monte edilmiş projektörler ortalığı kör edici bir aydınlığa boğmuştu. Onun kendilerinden biri olmadığını anlamaları en fazla 1-2 dakika sürerdi. Aydınlık alandan uzakta davetsiz misafirleri kovalıyormuş gibi ortalıkta biraz dolaştı. İleride kurumuş ağaçlardan birinin arkasında bir muhafız fark etti. O tarafa doğru hızlandı. Gözlüklerini çıkardı ama karanlıkta kalarak yüzünü gizledi. Muhafızın hangi dili konuştuğunu bilmediğinden eliyle arkaya atlamasını işaret etti. Muhafız hiç duraksamadan Juan'a doğru koştu ve arka koltuğa atladı. Bir eliyle kabriyoya tutunup diğeriyle makinelisini kavramıştı.
''Şanslı gününde değilsin ahbap.'' diye kendi kendine mırıldandı Juan ve gaz pedalına yüklendi.
''Herkesi topladım.'' dedi Linda kulaklıktan. ''Ana yoldayız.''
Ciplere göz atan Juan ilkinin takip için hazır olduğunu gördü. Sürücü ve yanında oturan muhafız dışında arka koltuklarda da iki adam daha vardı ve emniyet çubuğuna tutunmuşlardı. Adamlarının ellerinden geleni yapacağını biliyordu ama tek lastiği patlak ve saatte 80 kilometreyi geçemeyen bir minibüste ve neredeyse silahsız bir haldeydiler. Özellikle diğer cip de peşlerinde olunca kötü sonuç kaçınılmaz olacaktı. Durumu eşitlemenin zamanı gelmişti. Kabriyonun ATV'sinde arkada oturan muhafız omzuna dokunarak yatakhanelerin arkasına doğru sürmeleri gerektiğini işaret etti. Juan onun dediğini yaparak hızlandı. Diğer muhafızların onu izlediğini hissedebiliyordu. O yüzden harekete geçip direksiyonu sertçe sağa kırmak için mümkün olan son anı bekledi. Balon lastikler yerde derin izler bıraktı ve eğer Juan ağırlığını ters tarafa vermeseydi devrilmeleri işten bile değildi. Yeniden dört tekerlek üzerinde kaldıklarında ve duvardaki gediye doğru yöneldiklerinde Juan yeniden gaza asıldı. Muhafızın elindeki mini Uzi'yi kapıp kendi beline yerleştirdi. Muhafız bir an için şaşırdı ama hemen toparlandı. Kolunu Juan'ın boynuna dolayıp nefes borusunu insafsız bir güçle ezmeye başladı. Juan nefessiz kalmıştı. Güçlü ciğerleriyle içine hava kırıntıları çekerken bir yandan da cipi gediye doğru hızlandırıyordu. Aralığın açıklığı 2 metreden azdı. Yerde de ufalanmış beton molozları ve mıcırlar vardı. Saatte 70 kilometre hızla gidiyorlardı. 15 metreden az bir mesafe kalmıştı ki üzerlerine kurşun yağmaya başladı. Responsivist muhafızlar uçarak giden araçtaki 2 kişinin tesise sızan gruptan olduğuna hükmetmişlerdi. ATV'ye doğru açılan yaylım ateşinin etkisiyle duvardan beton parçaları ve toz toprak saçılıyordu etrafa. Juan yanlarından vızıldayarak geçen mermilerin sıcaklığını hissedebiliyordu. Hatta bir tanesinin takma bacağını sıyırdığını fark etti ama dikkatini delikten ayırmamak için ilgilenmedi. Muhafız avını boğmaya kararlı bir biçimde kollarını 2 kat kuvvetle sıkmaya başlayınca ciğerleri oksijensizlikten kasılmaya başlamıştı. ''Hadisenize piç kuruları, bir kere de adam gibi nişan alın.'' Juan görüşü iyice bulanıklaşıp dünyası hızla kararırken bunları düşündü. ''Haydi!'' Cabrio bunun hayattaki son düşünceleri olduğunu hissediyordu. Birden omurgasına çekiçle vurulmuşçasına güçlü bir sarsıntı hissetti. Muhafızın insafsız kavrayışı gevşemeye başladı. Başkanın üzerine hırıldayarak devrildi. Parçalanan ciğerinden gelen kan ağzından dışarı akıyordu. Responsivistlerin yaylım ateşi sonucu kendilerinden biri vurulmuştu. Juan enkaza çarpınca muhafız aracın arkasından dışarı savruldu. Tombul lastikler gevşek zeminde kolayca yollarını buluyordu. Eğimi tırmanıp gediği aşarken yukarıdaki duvara çarparak kopmasına engel olmak için kafasını eğmek zorunda kaldı. Diğer tarafa fırlayıp tekrar yere çarpmadan önce şokun etkisini azaltmak için içgüdüsel olarak koltuğunda yükseldi. Koca Kawasaki süspansiyonları üzerinde zıplayınca kabriyo az daha aracın ön tarafından dışarı fırlayacaktı. Telsiz kulaklığı kulağından çıkıp kablosunun ucunda göğsünde asılı kaldı. İncinen nefes borusundan güçlükle soluk almaya çalışarak kendine gelmeye çalıştı. ATV'ye yeniden hakim olur olmaz direksiyonu sertçe kıvırıp sahil boyunca Korintos'a doğru uzanan 20 kilometrelik yolda ilerlemeye başladı. İlk cip parçalanmış kapıdan çıktığında Juan yola çıkmıştı. Linda ve diğerleri en fazla 1 kilometre ilerideydiler. Pek yeterli bir avantaj değildi. Direksiyondaki bir düğme ön tekerleri çekişten çıkararak daha da hızlanmasını sağladı. Duvarın dış tarafındaki yolda hızlanmaya başladı. İkinci cip yan yatarak kapıdan çıkıp lastikleri yola çıkana kadar tozu toprağa kattığında kapı 20 metre uzaktaydı. Bunda sadece 3 muhafız vardı. Sürücü, bir yolcu ve arkada elinde AK-47 ile ayakta duran biri. Juan momentum avantajını kullanıp hızlanarak cipin arkasından yaklaştı. Kendisini yukarı çekip sele üzerinde gitmeye başladı. Rüzgar gözlerini yakıyordu. Hafifçe hızlanarak cipten sadece saatte birkaç kilometre hızlı gitmeye başladı. ATV'nin burdunu cipin arka tamponuna bindirdi. Çarpmanın etkisiyle kabriyo Kawasaki'den fırlayarak cipin arkasında ayakta duran adama çarptı. Adamın yüzü emniyet çubuğuna gömüldü ve ardından topukları kafasına değercesine geriye doğru kıvrıldı. Çarpma öldürmediyse bile Juan artık adamın saf dışı kaldığından emindi. Juan kendisini doğrultarak takma bacağıyla yolcu koltuğunda oturan adamın şakağına çok sıkı bir tekme savurdu. Kapıları çıkarılmış araçta adamın düşmesini önleyecek hiçbir şey yoktu. Aracın yanından yola düşen adam taklalar atarak yola serildi. Kabriyo kemerindeki mini Uzi'nin namlusunu neye uğradıklarını şaşıran sürücünün şakağına dayadı. ''Atla ya da öl, seçim senin.'' Sürücü ikisini de yapmadı, sertçe frene asıldı. Lastiklerinden ateş çıkan aracın arkası neredeyse havaya kalkacaktı. Juan ön cama çarparak kaputun üzerine fırladı. Oradan da öyle hızlı bir şekilde aracın önüne düştü ki öndeki ızgaralara tutunacak fırsatı olmadı. Kabriyo gözden kaybolur kaybolmaz sürücü frenden ayağını çekip kendilerine saldıran adamın aracın önünde çaresizce yattığını düşünerek gaza yüklendi. 14. Bölüm Oregon'un burnu İonya denizinin karanlık sularında hiç zorlanmadan süzülerek ilerliyordu. Teknoloji harikası manyeto hidrodinamik motorları sayesinde zorluk çekmeden bir metre kalınlığında bir buz tabakasında ilerleyebilirdi. Korintos'un batısında Peloponnesos yarımadasının etrafını dolaşıyorlar ve pozisyon almak için doğuya doğru gidiyorlardı. Geminin etrafında fazla deniz trafiği yoktu. Radarda gözüken birkaç teknede muhtemelen gece yiyecek için yüzeye yaklaşan kalamarlar için ağ bırakan kıyı balıkçılarıydı. O sırada Eric Stoney iki işle meşguldü. Navigasyon istasyonundaki koltuğunda oturmuş gemiye kumanda ediyordu. Ama bir yandan da kendine çevirdiği Mark'ın monitörlerinden birine bakarak UAV'nin responsivistlerin tesisi üzerindeki uçuşunu idare ediyordu. Kıyıya yaklaşıp tamamen gemiye odaklanması gerektiğinde insansız uçağın kontrolünü George Adams'a teslim edecekti. O da şu sıralarda hasarlı Robinson'u gemiye getiriyordu. Oregon, Gomez konuşuyor. Hali helikopterle haberleşme kanalını hoparlörlere yönlendirdi. Sizi görüyorum. Anlaşıldı Gomez, hızı azaltıyoruz dedi Max kaptan koltuğundan. 5 deniz mili lütfen Bay Stoney. Eric pompaları ters çalıştırıp gemiyi istenen hıza düşürünceye kadar Oregon'un tahrik borusundan geçen su miktarını azaltmak için birkaç tuşa bastı. Geminin sudaki çalkantıların etkisiyle sallanmasını engellemek ve böylece Adams'ın inişini kolaylaştırmak için belli bir seyir hızı gerekliydi. Max koltuğunda dönerek odanın arkasındaki hasar kontrol subayını görüş alanına aldı. ''Yangın ekipleri hazır mı?'' ''Hazır efendim'' dedi anında ve benim elimde su toplarının tetiğinde. ''Çok iyi. Hali George'a söyle, o hazır olduğunda biz hazırız.'' Dahili haberleşmeden hangarı tuşladı. ''Julia, George birkaç dakika uzakta.'' Bir mermi pilotun baldırını sıyırmıştı ama Max Henley kendisini tüm ekibi kaybetmişçesine suçlu hissediyordu. Kim ne açıklama getirirse getirsin önemi yoktu. Juan ve arkadaşları onun için kendi hayatlarını tehlikeye atmışlardı. Üstelik basit gibi görünen görev şu anda iyice kontrolden çıkmıştı. Şu ana kadar tek yaralanma George'unkiydi ama Juan taktik haberleşmeden düşmüştü ve Hali onu geri getiremiyordu. Linda bir minibüste Link, Eddie ve Kyle'ı getiriyordu ama peşlerindeki ağır silahlarla donatılmış bir cipin yakın takipte olduğunu bildirmişlerdi. Başkan pusuya düşürüldüğünden beri belki 100. kez Max yanlarına sadece yaralama amaçlı silahlar alma kararlarına lanet etti. Henley bir tarikat tesisinde bu kadar silahın bulunmasının ne anlama geldiğini uzun uzadıya düşünememişti ama pek hayra alamet bir durum olmadığı da belliydi. Eski karısı aradıktan sonra okuduğu ve duyduğu hiçbir şey responsivistlerin şiddet yanlısı olduğunu göstermiyordu. Tam tersine her türlü şiddetten kaçınıyor gözüküyorlardı. Bunun Golden Dawn'daki kitle katliamıyla nasıl bir bağlantısı vardı bilemiyordu. Responsivistler başka bir grupla savaş halinde miydiler? Öyleyse kimdi bunlar? Kimsenin bilmediği başka bir tarikat mı yoksa responsivistler nüfus kontrolüne inanıyor diye yüzlerce insanı öldüren başka bir grup mu? Bunların hiçbiri Max'e mantıklı gelmiyordu. Oğlunun böyle bir gruba katılması da saçma geliyordu. Bunların hiçbirinin kendi hatası olmadığına inanmayı öyle istiyordu ki. Daha alçak karakterli biri olsaydı kendini buna ikna edebilirdi. Ama Max sorumluluğunun nerede başladığını biliyordu ve bundan hiç kaçmamıştı. Şimdilik suçluluk duygusunu rafa kaldırdı ve Oregon'un en arka kargo kapağının üzerindeki helikopter pistini gösteren büyük ekrana odaklandı. George helikopteri kıç küpeştesine yaklaştırırken ay ışığı altında aracın hasarı oldukça büyük gözüküyordu. Motor kapağından yükselen yoğun duman dönen kanatların etkisiyle halkalar halinde yükseliyordu. Bu da neden kimsenin Adams'ın cesaretini sorgulamadığını açıklıyordu. Bu haldeki bir helikopteri bir çiftliğe indirmek yerine 30 kilometreden uzun bir mesafeyi deniz üzerinde uçarak gelmişti. Tabii eğer ilkini tercih etseydi Yunan yetkililerinin tüm kuşkusunu üzerlerine çekeceklerdi. Bir de başkanın C planı gereği herkesin en kısa zamanda uluslararası sulardaki gemide toplanma emri vardı. George helikopteri güverteye yavaşça indirdi. İniş takımları yere değmeden hemen önce egzozdan müthiş bir duman yükseldi. Motor durdu ve Robinson o kadar sert bir şekilde iniş yaptı ki ayak dikmelerinden biri çatladı. Max George'un soğukkanlı bir şekilde sırayla sistemleri kapattığını ve ardından emniyet kemerini çözdüğünü gördü. Hangar asansörü aşağıya doğru inerken George doğruca kameraya bakarak gururla sırıttı. ''Biri sağ salim yuvaya geldi.'' diye düşündü Max. ''Kaldı 6 kişi.'' Tek lastiği patlak olan kiralık araç yalpalayarak ilerliyordu. Linda onları Peloponnesos'tan çıkan ana arter olan yeni ulusal caddeye doğru götürürken dönüşlerde araçla güreşmek zorunda kalıyordu. Neyse ki dikiz aynasında arkalarından gelen bir şey gözükmüyordu ama bunun geçici olduğunu biliyordu. Link ipleri hazırlarken Eddie de minibüsün içine eğilmiş, takipçilerini yavaşlatacak herhangi bir şey arıyordu. Linda UAV'yi yönlendirmek için diz üstünü kullanmıştı. Bu yüzden o devre dışıydı. Ama arka kapıdan atabilmesi için bir tekerlekli sandalye ve küçük bir masayı kapının önüne çekmişti. Tüm silah ve cephanelerini de bir araya getirdi. 3 tabanca ve 6 yedek plastik mermi şarjörleri vardı. Mermiler belki ön camı delip geçerdi ama lastiklerden top gibi sekerdi. Yolun kenarına dizilmiş küçük köyleri hızla geçtiler. Birkaç beyaz sıvalı bina, evler, asma çardak altında sandalyeler olan bir taverna, kazığa bağlanmış 3-5 keçi gözlerinin önünden hızla akıp geçti. Sahil şeridinde yabancıların yaptığı sayfiye evlerine rağmen yolun diğer tarafında yaşam sanki 100 yıldır hiç değişmemiş gibiydi. Aynada bir ışık Linda'nın gözüne çarptı. Gecenin bu saatinde başka kimse olamayacağından gördüğü şeyin kendilerini izleyen çiplerden birinin farları olduğunu biliyordu. ''Bir ziyaretçimiz yaklaşıyor.'' dedi ve iyice parçalanan patlak lastiğe rağmen aracı dengede tutmaya çalışarak gaz pedalına biraz daha yüklendi. ''Tam arkamıza gelmelerini sağla.'' diye seslenen Eddie'nin sesi patlak lastiğin hareketleriyle alçalıp yükseliyordu. Bir eli kapı kolunda, diğeri tabancadaydı. Saatte 130 kilometre hız yapan cip aradaki mesafeyi göz açıp kapayıncaya kadar kapatıverdi. Arka camdan bakan Eddie cipin arkalarına yaklaşmak yerine yanlarına geleceğini fark etti. ''Eddie!'' diye haykırdı Linda. ''Gördüm.'' Cip 10 metre yaklaşmıştı ki arka kapıyı açtı ve tetiği ardı ardına basarak seri bir şekilde peş peşe ateş etmeye başladı. İlk birkaç atışı kaputu ve radyatör ızgaralarını buldu ama peşinden gelenler ön cama isabet etti. Camda ince delikler açan mermiler sürücünün yoldan çıkıp yavaşlamasına neden oldu. İlk anda takla atacak gibi gözüken araç sürücünün son andaki müdahalesiyle toparlandı ve tekrar yola döndü. Hemen sonra yeniden minibüsü kovalamaya başladı. ''Link yat, Linda sıkı dur.'' Eddie arkadaki adamın elinde bir silahla ön camın tepesine çıktığını görünce bağırdı. Silahın takırtısı ve aracın gövdesine çarpan mermilerin çıkardığı ses aynı anda duyuldu. Minibüsün arka camı patlayarak Eddie'yi cam sağanağı altında bıraktı. Mermilerin değdiği noktalarda metal kaporta ısınarak çatlıyordu. Bir mermi kaportayı delip geçerek aracın içinde sekti ve Linda'nın koltuğunun arkasına saplandı. Eddie ikinci tabancasını çıkardı ve camsız pencereden uzatarak körlemesine ateş etmeye başladı. Bu arada Link vücuduyla hala baygın olan Kyle'a siper oluyordu. ''Nasıl becerdim bilmiyorum ama'' diye seslendi Linda sürücü koltuğundan. Direksiyona abanmış yan dikiz aynasından arkaya bakıyordu. ''Ateş açan adamı göğsünden vurdun.'' ''Öldürdün mü?'' Eddie silahı yeni şarjör yerleştiriyordu. ''Bilemiyorum. Arkadaki adam onun silahını alıyor. Sıkı dur.'' Linda frene asıldı ve aracı cipin şeridine soktu. İki araç metal çatırtıları içinde çarpıştı. Bir an minibüsün arkası cipin tamponuna asılı halde gittiler. Sonra yeniden dört tekerinin üzerine indi. Az önce vurulan adam cipten fırlarken diğerleri de emniyet çubuğuna çarptılar. Gaza yeniden basan Linda adamlar yeniden toparlanıncaya kadar arayı 100 metre kadar açmıştı. ''Oregon ne kadar kaldı?'' Eric Stone hemen cevap verdi. ''UAV'den izliyorum sizi. 10 kilometre daha yolunuz var.'' Linda küfretti. ''Daha da kötüsü.'' diye devam etti Stone. ''İlkinin ardından gelen iki cip daha var. Biri 500 metre geride, diğeri ondan biraz daha arkadan geliyor.'' Cip onları yeniden yakaladı ama bu kez çok yaklaşmaktansa biraz mesafe bırakarak takip etmeyi tercih etti. İçindeki silahlı muhafız minibüsün lastiklerine ateş etmeye başladı. Linda aracı sağa sola kaydırıp hedef şaşırtmaya çalıştı ama vurulmalarının an meselesi olduğunu biliyordu. ''Aklına parlak bir fikir gelen var mı?'' ''Korkarım bende kalmadı.'' dedi Eddie. Sonra birden yüzü aydınlandı. Telsiz mikrofonu tıkladı. ''Eric, UAV'yi cipe nişanla.'' ''Ne?'' ''Uçağı diyorum. Kruiz füzesi gibi kullan. Yolcu bölümünü vur. İçinde hala alev almasına yetecek kadar yakıt vardır.'' ''O olmadan başkanı kurtaramayız ama.'' diye karşı çıktı Stoney. ''Son 5 dakika içinde ondan bir haber aldın mı?'' Soru cevapsız kaldı. ''Yap o zaman.'' ''Baş üstüne efendim.'' 13. Ayrımın Sonu. Sayfa 188.